Birinci ayrım. Bu kitap Filyos Stüdyosu'nda 6. Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Kara Kutu. Yazarı Soner Yalçın. Türü Güncel. Kırmızı Kedi Yayın Evi. 1. Basım Kasım 2019. ISBN numarası 978-605-298-568-7. Bu kitap 552 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 26 Aralık 2019. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Bir Soner Yalçın araştırması. Tarih 5 Ocak 1978. Yer Ankara. Bülent Ecevit yeni hükümeti kurdu. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki gizli toplantıda devrim gibi kararlar alındı. Tarih 12 Eylül 1978. Yer Kazakistan, Alma-Ata. Dünya Sağlık Örgütü düzenlediği uluslararası konferansın sonunda yayınladığı bildiriyle ABD küresel ilaç şirketlerini kızdırdı. Tarih 26 Mart 1979. Yer İtalya, Como Gölü sayfiyesi. Rockefeller sahibi olduğu Bellagio evinde yaptığı NATO güvenlik toplantısında 100 yıldır kontrolünde olan endüstriyel tıp ile ilgili bir dizi kararlar aldı. Ve tarih 25 Nisan 1979. Yer Manisa. Cemil Çöllü MHP il başkanıydı. Sahibi olduğu huzur eczanesinde öldürüldü. Ertesi gün tarih 26 Haziran 1979 yer Manisa. Neşe Gülersoy CHP Kadın Kolları üyesiydi. Sahibi olduğu yeni afiyet eczanesinde meslektaşı MHP'li Cemil Çöllü'nün katledilmesini protesto eden bildiriyi yazarken öldürüldü. Yine Manisa, yine bir eczane. Tarih 19 Aralık 1979. Mete Erdem CHP il başkanıydı. Eczanesinde içeri giren saldırgan tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Bu bir cinayet romanı değil. Modern tıbbın karanlık yüzü aydınlanıyor. Rockefeller'ın kozmik odasındaki Türkler kim? Neyin karşılığı ne kadar para aldılar? Tabular yıkılacak, ezberler bozulacak. Artık yüzleşme vakti. Benim bir kolaylığım var. Genel kabulleri hep kuşkuyla karşılıyorum ve doğruyu tersinde arıyorum. Yalçın Küçüğe. Giriş. Tarih 25 Haziran 1979, yer Manisa. Cemil Çöllü 35 yaşında iki çocuk babası, MHP il başkanı, eczacı. Sahibi olduğu huzur eczanesi kentin merkezindeki park caddesi üzerindeki SSK blokları, beyaz fil binası karşısında. O gün, öğleden sonra huzur eczanesine giren orta boylu ve kasketi sebebiyle yüzü pek seçilemeyen bir kişi aspirin istedi. Eczacı Cemil Çöllü aspirini vermek için tezgaha eğildiğinde 3 kurşuna hedef oldu. Kurşunlardan ikisi başına, üçüncüsü karnına saplandı. Suikasttan sonra olay yerinden kaçan kişinin peşine takılan halk katilin arkadaşı olduğu sanılan ikinci şahsın yaylım ateşi açması nedeniyle dağıldı. Katil kayıplara karışırken koma halinde hastaneye kaldırılan eczacı Cemil Çöllü yolda can verdi. Ertesi gün, tarih 26 Haziran 1979 yer Manisa. Neşe Gülersoy, 29 yaşında bekar, CHP Kadın Kolları üyesi, Demokrat İzmir gazetesi yazarı. Eczacı, meslektaşı babasından yadigar yeni afiyet eczanesi sahibi. Üçüncü bölge Eczacılar İzmir Odası Genel Sekreteri, aynı zamanda Türkiye'nin ilk ecza kooperatifi Manisa Eczacılar Üretim ve Tüketim Kooperatifi kurucularından. Neşe Gülersoy gibi bir avuç idealist eczacı mesleki birlikteliği, paylaşımcılığı sağlayıp ilaç sektörünü yabancı hegemonyadan kurtarmak için örgütlenme arayışı içine girdi. Ve eczacıların sermayesiyle eczacıların kendi ürettiği projeleri hayata geçirmek, hızlı tedarik, hızlı dağıtım, farklı ve kaliteli üretim hizmetleri sunmak amacıyla kooperatifler kurmaya başladılar. Daha genel anlamda ise talepleri sağlık sektöründeki yanlış bilinçlendirmenin önüne geçmekte. Toplumun dikkatini sağlığın ve hastalıkların önleyici hizmetlerine çekmekte. Sağlığı, hastalığı, sosyal ve ekonomik koşulların doğurduğunu halka anlatmak istiyorlardı. Hastalık salt kişinin fiziki durumunun, biyolojik halinin değil, yaşadığı toplumsal koşulların da ürünüydü. Önleyici, koruyucu tıbbın göz ardı edilmesine karşıydılar. Halk sağlığı savunucusuydu hepsi. Dipnot. Neyi savunduklarını somut örnek vererek anlatayım. Her yıl ülkemizde yaklaşık 100 bin bebek birinci yılını doldurmadan ölüyordu. Kimin bebekleri ölüyordu? Doğum öncesi hiçbir bakım alamayan, doğumda hiçbir sağlık personeli desteği bulunmayan annelerin bebekleri. Doğum öncesi en az bir bakım alan ve doğumlarını sağlık personelinin yardımıyla yapan annelerin bebeklerine kıyasla 5 misli daha fazla ölüyordu. Kamucu halk sağlığının amacı bu uçurumu ortadan kaldırmaktı. Özetle serbest pazara endeksi değil, ihtiyacı endeksi üretim ve akılcı ilaç tüketimini savunuyorlardı. İlk kooperatifi Manisa'da kurdular. Arkasından İzmir ve Bursa kooperatifleri geldi. Türkiye'nin dört bir yanında hızlı bir örgütlenmeye başladılar. Manisa'ya dönersek, Neşe Gülersoy'un yeni afiyet eczanesi kent merkezindeydi ve Cemil Çöllü'nün huzur eczanesine sadece 200 metre uzaktaydı. MEDAK kuruluşu günlerinde komşusu Cemil Çöllü ile de sohbet etmişlerdi. O dönem Manisa'da eczacı odası yoktu. Bir CHP'li ile bir MHP'linin görüşmesi, meslekleri üzerine sohbet etmesi ve MEDAK kuruluşu için çalışması birilerini rahatsız ediyordu. Hatta Cemil Çöllü'nün 3 Şubat 1979 akşamı evine giderken bacaklarından vurulması, MEDAK'a destek verdiği için vurulduğu söylentilerine yol açmıştı. Cemil Çöllü'nün öldürüldüğü gün Neşe Gülersoy Hatay'da meslektaşlarıyla ecza kooperatifi kurma çalışması yapıyordu. Bölgede ilk eczacı kooperatifini Şubat 1979'da Silifke'de kurmuşlardı. Tüm Silifke eczacıları temin ve tevzi kooperatifi, sırada Hatay vardı. Neşe Gülersoy, Cemil Çöllü'nün öldürüldüğünü duyar duymaz Manisa'ya döndü. Kısa süre önce İzmir Ecza Kooperatifi EDAK'ı birlikte kurduğu 3. Bölge Eczacı Odası Başkanı Nur Işık Boyacıgiller ile telefonda konuştu. Neşe Gülersoy'un bildiri yazmasına karar verdiler. O gün Neşe Gülersoy sabah eczanesini açar açmaz bildiri yazmaya başladı. Manisa hareketliydi, gergindi. Çevre illerden de gelen MHP'liler öldürülen il başkanı Cemil Çöllü'ye son görevlerini yapmak için cenazenin bulunduğu Manisa Ruh ve Sinir Hastanesi önünde toplandı. Cenaze alınıp Dilşeker Mahallesi'ndeki Cemil Çöllü'nün evine getirildi. Buradaki törenden sonra Hatuniye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cemil Çöllü Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı gün saat 16 suları eczacı Neşe Gülersoy bildiriyi yazmayı bitirdi. Müşterisi tekstil işçisi Şahin Güler'in istediği ilaçları veriyordu ki eczaneye iki kişi girdi. Tabancalarını direkt Neşe Gülersoy'a doğrultup ateş etmeye başladılar. Neşe Gülersoy eczanesinde can verdi. İki saldırganı durdurmaya çalışan işçi Şahin Güler yaralandı. Katiller olay yerinden kaçarken tezgahın üzerinde Neşe Gülersoy'un meslektaşı Cemil Çöllü'nün ardından yazdığı bildiri vardı. Şunu yazmıştı: "Biz 3. bölge eczacıları olarak emperyalizme, kapitalizme karşı olan kamuoyuna şunu açık seçik açıklamak istiyoruz. Yıllardır dışa bağımlı çarpık kapitalizmin ağababaları ve onların kokuşmuş politikacıları insanları öldürmekte, işkence etmekte, aydınları zindanlarda çürütmektedirler. Kimileri açık seçik davadan döneni vurun diye aldatılmış yoksul insanlara emir vermekte, kimileri faşizmin odaklarına yürüyoruz diye vakit geçirmektedir. İşte bu ikilem kumpanyasına alınan kesinlikle büyük çoğunluğu kandırılmış çocuklar seri ve sürekli cinayetler işlemektedir. Bu cinayetlerin birine kurban olarak meslektaşımız Cemil Çöllü de seçildi. Cemil Çöllü bana aspirin verebilir misin diyen 50 bilmem kaçıncı kez kana bulanan katil tarafından şehit edilmiştir. Dünyanın her yerinde eczacılık mesleğinin insanları devlet tarafından özel olarak korunmaktadır. Ne yazık ki Manisa Valiliğine 17 Mayıs 1979 günü yaptığımız "Eczacıların can güvenliği sağlanmalıdır" başlıklı başvurumuza yanıt alınamamıştır. Ve katil elini kolunu sallaya sallaya yeni cinayetler için aramıza karışmıştır. Manisalı eczacıların dişinden tırnağından arttırarak kurduğu üretim ve tüketim kooperatifi 3. kez saldırıya uğramış, bu konudaki başvuru da yanıtsız kalmıştır. Biz 3. bölge eczacı odası olarak cinayeti lanetliyoruz. İnsanı, tüm doğayı seven kamuoyuna sesleniyoruz. Katillerin terörist cinayet şebekelerinin üzerine hep birlikte yürüyelim. İnanıyoruz ki emekçi halkımız canilerden, sağır yöneticilerden, terörizmin ağababalarından hesap soracaktır. Terörü yarattığı kan denizinde mutlaka boğacaktır. Emekçi mücadelesinde şehit olanlara rahmet, ailelerine ve halkımıza başsağlığı dileriz. Eczacı Neşe Gülersoy, 3. Bölge Eczacı Odası Genel Sekreteri. 5 ay sonra yine Manisa, yine kent merkezi, yine bir eczane. Tarih 19 Aralık 1979. Mete Erdem 43 yaşında. CHP İl Başkanı, eczacı. MEDAK kuruluşunun öncülerinden. Eczanede Cumhuriyet Gazetesi'ni okurken içeri giren saldırgan tarafından kurşunlanarak öldürüldü. 6 ay içinde Manisa'da 3 eczacı öldürüldü. Manisa Üretim ve Tüketim Kooperatifi 3 kez neden saldırıya uğradı? Bu konudaki başvurular niçin yanıtsız bırakıldı? Ölüm geliyordu, göz yumdular. Niye? Neşe Gülersoy binlerce Manisalı'nın katıldığı törenle toprağa verildiğinde, eczacılar kooperatifi kurmak için birlikte çalıştığı ülkenin dört bir yanındaki meslektaşları son yolculuğunda yanındaydı. Manisa Çatal Mezarlığı'ndaki Neşe Gülersoy'un mezarı başında konuşmayı Bursa Eczacı Odası Başkanı Naci Doğan yaptı. Eczan kooperatiflerini tüm ülkeye yaymak için söz verdi. Dipnot: Bursa'da Eczacılık Kooperatifini kuran Naci Doğan 33 yaşındaydı. Kara Harp Okulu'ndan 1966'da mezun olmuş, geçirdiği trafik kazası sonucu mağlulen emekliye ayrılmıştı. 1973'te Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Aynı yıl Bursa'da Doğan Eczanesini açtı. 1977'de Bursa Eczacı Odası Başkanlığı'na seçildi. Mesleki danışmanın en değerli örneklerinden olan Bursa Eczacılar Kooperatifi'nin BEK kuruluşu için büyük çaba sarf etti. Tarih 29 Ağustos 1980. Naci Doğan Bursa'daki sahibi olduğu Doğan Eczanesi'nde öldürüldü 3 ay önce. MHP İzmir İl Sekreteri Turan İbrim 29 Nisan 1980'de Gürçeşme'deki eczanesinde katledildi. Tüm bu eczacı cinayetleri tesadüf mü? Tüm bu cinayetlerin Eczacı Kooperatifi'nin ilk kurulduğu Manisa'da olması tesadüf mü? Tüm bu cinayetlerin ecza kooperatiflerinin ilk geliştiği İzmir'de, Bursa'da olması tesadüf mü? Bu kitap bunlara yanıt vermek amacıyla yazıldı. Bitmedi. 1978 yılında başka gelişmeler de yaşandı. Örneğin Türkiye ilaç ihracatına 1978 yılında başladı. Türk ilaç sanayi, teknolojik altyapı, ham madde üretimi, dünya standartlarında üretim ve canlı iç ve dış pazara sahipti. Devlete göre ilaç endüstrisi stratejik sektörler arasında olmalıydı ve öyle yapıldı. Keza 1978 yılında CHP hükümeti sağlık konusunda devrim yaptı. Bakanlıkta gizli toplantı, tarih 5 Ocak 1978. Başbakan Bülent Ecevit başkanlığında 42. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti kuruldu. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Mete Tan 1929-2016 oldu. Dipnot: Doktor Mete Tan 1953 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı oldu. Mesleki görgü ve bilgisini arttırmak üzere Almanya'ya gitti. Dönüşünde TCD'de Eskişehir Hastanesi KBB Kliniğinde şef olarak atandı. Uzun süre Eskişehir Kütahya Tabip Odası Başkanlığı yaptı. TCD'de hastanesi başhekimi iken 1973 yılında yapılan seçimlerde Adalet Partisi'nden milletvekili seçildi. Bütün hayali tıp mesleği ile ilgili yanlışları düzeltip daha iyi sağlık politikaları oluşturabilmekti. 1977 seçimlerinde yine Adalet Partisi'nden milletvekili oldu. Kurulan 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nde hem kendisi hem de temsil ettiği Afyon Karahisar adına bakanlık beklerken Süleyman Demirel Doktor Mete Tan'a bakanlık vermedi. Mesleği avukatlık olan Cengiz Gökçe'yi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yapması üzerine Mete Tan Partisi'nden istifa etti. Bülent Ecevit başkanlığında kurulan 42. hükümette Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı oldu. 1978 ilkbaharı. Doktor Mete Tan başkanlığında bir ekip bakanlıkta gizli bir çalışma yürütüyordu. Ekipte Türk Tabipler Birliği TTB Başkanı Doktor Erdal Atabek, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Doktor Şükrü Güner ve TTB Merkez Konseyi'nde ikinci başkan olarak görev yaparken Bakanlık Müsteşarı yapılan Doçent Doktor Tonguç Görker vardı. Türk tıp dünyasının duayen ismi Profesör Nusret Fişek'le zaman zaman toplantılara katılıyor, tavsiyelerde bulunuyordu. Toplantıların amacı milli sağlık politikası oluşturmaktı. İlk adım atıldı. Kamucu sağlık projesinin ilk adımı tam gün yasası oldu. Tam süre çalışma, hekimleri muayenehane açmadan, ek görev almadan, yeterli ücretlerini kamu kuruluşundan alarak, belirlenen çalışma saatleri içinde tüm emeklerini kamusal hizmete vermeleriydi. Temel amaç halka tam gün sağlık hizmeti sağlamaktı. Tam gün yasası 29 Haziran 1978 günü 2162 sayılı sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına dair kanun adı altında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhuriyet tarihinin 27 Mayıs askeri harekatından sonra 12 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 224 sayılı sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında kanun ile birlikte sağlık alanında ikinci büyük kilometre taşıydı. Sosyalleştirme yasası tam bir sosyal devlet anlayışıydı. Halkçılık idi, sağlık ocakları açılmaya başlandı. Dipnot, 224 sayılı sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki kanundan bazı maddeler sıralayayım. Sağlık hizmetleri ücretsizdir, madde 1 ve 14. Kamuda çalışan hekimler özel hasta bakamazlar, madde 3 ve 4. Sağlık örgütü il içinde genel yönetimden bağımsız olacaktır, madde 2. Sağlık hizmetleri, kamu, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olanlar dışında tek elde toplanacaktır, madde 8 ve 30. Yansız ve adil bir atama, yer değiştirme ve yükselme yöntemi uygulanacaktır, madde 24. Bir bölgede gerekli altyapı, malzeme, personel ve benzeri sağlanmadan o bölgede yasa uygulamasına başlanmayacaktır, madde 17. Şunu ekleyeyim, Türkiye'de 1961 yılında çıkan 224 sayılı kanun aslında zorunluluktan doğdu. Yıl 1958, Cumhuriyet tarihinde ilk defa Türkiye DP hükümeti savrukluğu nedeniyle borçlarını ödeyemez, en basit ilaç ve ham madde gereksinimlerini karşılayacak dövizi veya dış krediyi karşılayamaz hale geldi. İlaçta dışa bağımlılık sorunu ilk kez ortaya çıktı. Bu nedenle 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi sağlık ilaç konusuna çok eğildi. Peki CHP hükümeti sağlıkta yapacağı güçlü reformu hayata geçirebilecek miydi? MİT bilgi vermiyor. Yıllar sonra, o dönem 1978'de kapalı kapılar ardında yaşananlar yıllar sonra gündeme geldi. Tarih 6 Aralık 2012, yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'na dönemin İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Hasan Fehmi Güneş şu bilgileri verdi. Manisa MHP İl Başkanı'nın öldürülmesiyle ilgili bilgi almak için MİT'e gittim. Manisa'dan dönüşte gittim MİT Başkanı'na, istihbarat gelmiyor, bana istihbarat vermiyorsunuz dedim. MİT'ten istihbarat alamıyorduk, incelerseniz göreceksiniz. Ankara Keçiören'de bir emniyetin kademesi vardır, araçların tamir edildiği bir yer gibi. Ben orayı istihbarat okulu yaptım, istihbaratçı yetişti. İç istihbaratı, polis istihbaratı kurduk, yoktu o güne kadar. MİT'ten de bilgi gelmiyordu. Hasan Fehmi Güneş, MİT ile ilgili anlatımları üzerine oturuma başkanlık eden AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, "Sayın Güneş, çok özür dilerim, hiç değiştirmeyi düşündünüz mü? Bir kanun düzenlemesiyle düşündünüz mü?" diye sordu. "Evet, düşündüm." cevabı veren Güneş'e bu kez AKP Milletvekili Özdağ yeniden, "Yapabildiniz mi? Yapabildiniz mi? Yapamadıysanız niçin yapamadınız?" sorusunu yöneltti. Güneş bu soruya, "Yapamadım, başbakan da yapamadı çünkü. Onu, yani Başbakan Bülent Ecevit'i ikna ettim, korktuk karşımızdaki güçten" şeklinde yanıt vererek sözlerini sürdürdü. "Karşımızdaki güçten korktuk. Eğer gerçekten kökenine ineceksek bu yapının oluştuğu döneme gelmek lazım. Yani MİT ile SİHA arasında o dönemde işbirliği anlaşması var. O işbirliğinin anlamı şu, istihbaratı paylaşacağız. Ama gerçek anlamı şu, Türkiye'deki her şeyi ben bileceğim ama size bir şey vermeyeceğim. Bize bir şey vermişler, ne vermişler? O zamanlar bu hepimizin şimdi önünde olan bilgisayarlar, laptoplar falan yok o zaman. Orada vardı. Ben oraya gittim. İstihbarat alacağım diye yeni mahalledeki MİT başkanlığına gittim. Orada gördüm. Yani o güç onların eline verilmişti. Yanlış olan buydu. Başbakan Bülent Ecevit ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bulunan Atatürk evinde gerçekleştirdikleri görüşmeyi komisyon üyelerine anlatan Hasan Fehmi Güneş, "Mümkün değil, bu MİT bize istihbarat vermiyor, alamayacağız" dedim. "Ne yapalım?" dedi başbakan. "Bir kişi getirmişti, Batı'da istihbarat eğitimi görmüş, sanıyorum ismi Mehmet'ti. Onu MİT'te görevlendirmek istiyordu başbakan. MİT'in amiri sayılan yer o Mehmet'i MİT'te görevlendiremedi. Dedim ki böyle yürümemiz mümkün değil. Yani devletin ne kadarını biz yönetiyoruz, egemenliğin ne kadarını ben kullanıyorum, bunu bilmemiz lazım efendim." "Bana ne yapalım?" diye sordu. "Değiştirelim" dedim. "MİT'i feshedelim. Aynı kararnameyle yeni bir haber alma örgütü kuralım." "Bunu hiç konuşmamış olalım" dedi. "Olay budur." Neler oluyordu? Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.